Ayrım 27. Duvar. Ahmet Şık. Sayfa 219. Memurluktan milyonerliğe. Onun da hayatı bir peri masalı gibi. Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğü'nde bir zamanlar memur olduğu söylenen kayıkçıya sanki sihirli bir değnek dokunmuş ve aniden milyar dolarlara hükmeden uluslararası bir iş insanına dönüşmüştü. O sihirli değnek gübre taşın yatırımlarıydı. Gübre taş çiftçiye ucuz gübre sağlamak adına 2008'de ciddi bir hamle yapar. İran'ın kimyevi üretim tesislerinden Razi Petrokimya'yı satın almaya karar verir. Böylece ithal edilen amonyağın büyük kısmını kendisi karşılayacaktır. Ne var ki bir el hemen devreye girer ve ihaleye iki ortağı daha monte eder. Birisi koca elinde iflasın eşiğine gelmiş, 2011'de de iflasını ilan eden Tabosan'dır. Diğeri ihaleden 4 ay önce kurulmuş, kurulduktan 2 ay sonra Halkbank ve Vakıfbank'tan 20 milyon avro kredi almış, Şaban Kayıkçı'ya ait Asya Gaz. Satış sonrası pay dağılımı şöyle oluştu. Gübretaş %48.8, Tabosan %10.8, Asya Gaz %23.9. Şaban Kayıkçı'nın kardeşi Sadık Kayıkçı da Razi Petrokimya'nın yönetimine giriyordu. Söz konusu ihale hayli gündem olmuştu aslında. Dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, 2009'da konuyu meclise taşıyor, büyük yolsuzluk olduğunu, birilerinin çiftçinin parasıyla zengin edildiğini belgeleriyle anlatıyordu. İddialar karşısında Tarım Bakanı Mehdi Eker'in yanıtı artık aşina olduğumuz iki kelimeydi. Ticari sır. Ne vakit bu sözü duysak şüphelenmek gerektiğini öğrendik zaten. Gübretaş'ın tuhaf ortaklığı olayın üzerine giden MHP'li yöneticilerin 2011'de kaset skandalı ile tasfiye edilmelerine kadar kamuoyundan ilgi görmedi. Gübretaş yeni bir işe daha soyundu. Amonyağı İran'dan getirmek için basına yansıyan bilgilere bakılırsa 100 milyon doları bulan bir yatırımla deniz filosu kurmaya girişti. 2013'te Güney Kore'ye sipariş ettiği 2 LNG gemisi törenle teslim alındı ve gemi sayısı 5'e yükseldi. Gemilerin adı Anka ve Dicle'ydi. 2016 sonrasında denizcilik şirketlerinin bir nevi çatı şirketi haline getirilen Negmar Denizcilik, 2008'de Nesma ortaklığında kurulmuştu. Gübretaş'ın %40 hissesi vardı ve 2015'e gelindiğinde hisseler satışa çıkarıldı. Sonrası kağıt üzerinde kurulmuş bir oyundan ibaretti. İhaleye sadece Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret AŞ katıldı. Kimdi bu şirket? 2010'da Razi Petrokimya ile bazı Gübretaş yöneticileri ve Sadık Kayıkçı tarafından kurulmuş, 2011'de yönetime Şaban Kayıkçı da girmişti. Daha sonra şirketin yönetimi Şaban Kayıkçı ve Suudi Arabistanlı ortaklara geçti. 2020 yılında da tasfiye edildi. Raintrade yükümlülüğünü yerine getirmediğinden dolayı ihale iptal edildi. 2016'da tekrar çıkılan ihalede de Raintrade yine tek alıcıydı. Onun da aynı gerekçeyle iptalinin ardından yapılan üçüncü ihaleye iki firma katıldı. Raintrade ve Asya Gaz. Yani Şaban Kayıkçı'nın İran'daki yatırımında ortağı olduğu Gübretaş denizcilik hisselerini satıyor, Şaban Kayıkçı'nın bir şirketiyle Şaban Kayıkçı'nın diğer şirketi ihalede yarışıyor. İhaleyi Şaban Kayıkçı kazanıyordu. Gübretaş'ın az bilinen faaliyetlerinden biri de gemicilikti. Kiminde ortak, kimi tamamen kendine ait 13 denizcilik şirketi bulunuyordu. Ro-Ro gemileri, Eskihisar Yalova Tavşanlı arası yolcu ve araç taşıyan feribotları, uluslararası sularda işleyen LNG tankerleriyle ciddi bir denizcilik ağına sahipti. Şirketlerin çoğunda Suudi Arabistanlı Nesma Grup da ortaktı. Gübretaş'ın denizcilik şirketlerinin bir kısmı Negmar'la birleştirilmişti, bir tanesi hariç. Enbalkgaz, Güney Kore'den alınan gemiler onun bünyesindeydi. Enbalkgaz 2015'te Negmar Denizcilik tarafından kurulmuş ve adet olduğu üzere Şaban Kayıkçı ile Suudi Arabistanlılar da 2017'de yönetime dahil olmuştu. 2 yıl sonra 2020 yılında Gübretaş borsaya yaptığı açıklamayla Enbalkgaz'ı satışa çıkardığını duyurdu. Kısa süre sonra da şirketin 75 milyon dolar bedelle Pasco Investment Holding'e satıldığı açıklandı. Pasco Investment bir offshore cenneti olan Marshall Adaları'ndaydı. Kağıt üzerinde büyük bir yabancı yatırımcı hissi uyandıran şirket gerçekte öz be öz yerliydi, hem de tanıdık birisinin. Pasco Investment'ın 2020'de İstanbul'da kurduğu şirketin adı Pasco Gaz'dı. Ve 2019'da kurulan UBK Denizciliğin isim değiştirmiş haliydi. Kurucusu da Uğur Berke Kayıkçı'ydı. Kayıkçı Marshall Adaları'ndaki şirkette yöneticiyken Türkiye'deki şirketin yönetiminden ayrılıp yerini denizcilik sektörünün tanınmış isimlerine bıraktı. Mecit Çetinkaya ve oğlu Mecit Mert Çetinkaya. Kamuoyu Mecit Mert Çetinkaya'nın adını ilk kez akıllara kazınmış bir deyimle duymuştu. Erdoğan'ın televizyonda "gemi var, gemicik var" sözlerini söylemesine vesile olan 2007'de kurulan MB Denizcilik Şirketi'nin sahipleri Burak Erdoğan ve Mecit Mert Çetinkaya'ydı. Şirket Çetinkaya'lara ait Manta Denizciliğin adresinde faaliyete başlamıştı. Halen de ortaklık devam ediyor. MB Denizcilik 2021 yılının başında yer değiştirme kararı aldı ve gübre taşın gemilerini alan Pasco Gaz'ın adresine taşındı. Pasco Gaz'ın aldığı Anka ve Dicle gemileri Panama Bandıralı ve Panama'da kurulan Şaban Kayıkçı'nın da bir dönem yöneticilik yaptığı offshore şirketlere bağlı faaliyet yürütüyor. Şaban Kayıkçı'nın ayrıca Fettah Tam İnce ile İstanbul'daki Haliç Port projesinde de ortak olduğunu söyleyelim. Kısaca Kervansaray Oteli Korkmaz'ın elinden geçip daha sonra da saraya en yakın isimlerden birine geçmiş oluyordu. Bu olay Korkmaz'ın nasıl bir işlev gördüğünün de çarpıcı bir örneği aynı zamanda. Korkmaz'ın ele geçirdiği pek çok varlığın şirketin el değiştirerek kimlere gittiğini bulmak gerçekten zor. Tayyare Evleri. Bir de ele geçirmeye çalışıp başaramadıkları var elbette. Onlardan birisi de Türk Hava Kurumu'nun en değerli varlığı olan Tayyare Evleri. 1918 yılında Cibali'den Fatih'e kadar büyük bir yangın çıkar. 7500 ev yanar. Yangında evlerini, iş yerlerini kaybeden kişilerin barınma ihtiyacını karşılamak için hem apartman hem de toplu konut niteliğindeki tayyare apartmanlarının yapılmasına karar verilir. Proje içinde 5 dükkan, 124 daire bulunan 4 bloktan oluşur. Binaların yapımı 1919'da başlar, 1922'de tamamlanır. Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre sonra ise gelir sağlamak amacı ile Atatürk'ün isteğiyle yeni kurulan Türk Tayyare Cemiyeti'ne, daha sonra Türk Hava Kurumu THK'ya devredilir ve Tayyare Evleri olarak anılır. Tayyare Evleri sonraki yıllarda otele dönüştürülür. Otel 1 Temmuz 2005'te Keskin Holding AŞ'ye kiraya verilmiştir. Otel ve iş yerlerinin yıllık kira bedeli gerçekte yaklaşık 10-12 milyon dolar olmasına rağmen 4 milyon dolar olarak saptanması tartışma konusu olmuştu. Kirayı ise 2015'ten beri THK kredileri ödeyemediği için Odea Bank alıyordu. Nerede borçlu kurum varsa Korkmaz orada devreye giriyor zaten. Bu sefer olaya dahil oluşu ise gerçekten ilginç. THK tarafından kurulan Havacılık Vakfı 2011 yılında bir üniversite kurdu. 24 Ekim 2016 yılında vakfa alınan mütevelli heyetinden 3 isim ise bir anda kamuoyunun dikkatini çekti. İlkokul mezunu 3 kişi bir üniversitenin mütevelli heyetine girmişti ve Korkmaz da bunlardan biriydi. 2018 yılına kadar da bu görevde kaldı. Korkmaz'ın tayyare evlerini THK'nın borçlarından dolayı satmak için çabaladığı ileri sürülüyor. Kervansaray Oteli meselesinde olduğu gibi burada da Odeo Bank'ın alacaklı olması altı çizilmesi gereken bir detay. Lakin burada başarılı olamıyor. Yine de daha büyük işleri başarıyor sonrasında. İki önemli satın alma, Korkmaz'ın kara para davasına uzanan son sürecindeki kritik taşlar. İnan Kıraç'ın şirketi ve Paramount Otel, her ikisi de hala tam olarak çözülememiş olaylar ve Korkmaz'ın arkasında yatan ilişki ağının düğüm noktaları. Haliyle bu iki olayı incelerken bilinmeyen, henüz ortaya çıkmamış fazlasıyla karanlık bir alanın olduğunu unutmamak gerekiyor. Paramount Otel'de ünlüler geçidi. Paramount Otel skandalı, Sedat Peker'in açıklamaları ve özellikle otelin ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras'ın "otele çöktüler ve tankla girdiler" açıklamalarıyla başlamış, devamında Rus ve Özbek oligarklardan savunma sahayında faaliyet gösteren isimlere, mafyaya, gazetecilere, emniyet müdürleriyle yargı mensuplarına ve tabii ki siyasilere uzanan tuhaf bir yapıya ilişkin ipuçları ortaya çıkmıştı. Hikayeyi başından almak en iyisi. Paramount Otel olayı Sedat Peker'in önce Sezgin Baran Korkmaz'ın malına çöktüler açıklamasıyla, sonrasında Özbekistanlı Botır Rahimov'un otelinde de çökülmeye çalışıldığı söylemesiyle başlamıştı. Otelde pek çok kimsenin para ödemeden kaldığını, bunların arasında hakimlerin ve gazetecilerin olduğunu dile getirmiş, o dönem Habertürk TV'de olan Veys Ateş ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'yu işaret etmişti. Her iki isim de olayı kabul ediyordu. Sonrasında Savunma Sanayi Başkanlığı Genel Müdürü İsmail Demir, Mavi Vatan Politikası'nın mimarı emekli Tümamiral Cihat Yaycı gibi isimlerin de otelde kaldığı ortaya çıktı. Pek çoğu otelin sahibi Cihan Ekşioğlu'nun kendilerini davet ettiğini söylüyordu. Ekşioğlu ismi de haydi önemli. Şimdi yine öncelikle olayın oligark ayağına bakalım. Otelin Botır Rahimov'a ait olduğu ileri sürülüyordu. Zaten Paramount skandalıyla alakalı en çarpıcı açıklamayı yapan Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras da 7 Temmuz 2021'de şöyle diyordu. Kırmızı bültenle aranan Rus mafyasının parasını aklayan Botır Rahimov otelimize çöktü. Bir de Rahimov'un yanında Cihan Ekşioğlu diye biri türedi. Ekşioğlu babamın vefat ettiği gün otelimize tankla girdi. Botır Rahimov Özbekistan'da iktidara yakın bir isimdi. SSCB dağıldıktan sonra başlayan özelleştirme dalgasında alüminyum tekelini de ele geçirmesinden dolayı Botır Alüminyum olarak anılıyordu. Futbol kulübü, otel ve restoran zinciri sahibiydi. Ülkesinde ve İspanya'da mafya operasyonlarında gözaltına alındığı biliniyor. ABD'nin kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıyaydı. 2006'da verdiği bir röportajda geniş ailesini, yoksulluğunu, yükselişini anlatırken en yakın arkadaşı ve ortağı olarak bir ismi telaffuz ediyordu. Yuri Kuzmin. Hikayenin Türkiye ayağı da burada başlıyordu. 31 Mart 2017 günü turizm haberlerine yer veren turizmgunsel.com sitesinde yayımlanan röportajın konusu PHRFZLLC ve Targus Investment Tourism AŞ'nin ortak işletecekleri Bodrum'daki Paramount Otel'in 6 Mayıs'ta yapılacak dünya premieriydi. Konuşan iki kişi vardı. Biri PHRFZLLC adına CEO Thomas van Vliet, diğeri Target Investment Müdürü Yuri Kuzmin. PHRFZLLC 2012'de Dubai'de, Targus Investment ise 2014'te Suudi Arabistanlı Abdülaziz Abdülmşen Al Vorvayzet ile Vedat Dalkıran tarafından Bodrum'da kurulmuştu. 2015'te İstanbul'a taşındı ve hemen ardından hisselerin yarısı Sardor Rahimov'a satıldı. Aynı yılın sonunda bütün hisseler Yuri Kuzmin'e geçti. Vedat Dalkıran ise turizm yatırımlarıyla bilinen birisi. Kariyeri Fettah Tamince'nin Rictos'unda CEO olarak parladı. Bazı başka turizm şirketlerinde yöneticilik, kurucu ortaklık yaptıktan sonra en son Simit Sarayı ile duyduk adını. 22 Aralık 2019 günü Sözcü gazetesindeki köşesinde Serpil Yılmaz, Denizbank'a yüklü borcu olan Simit Sarayı'nın Ziraat Girişim Sermayesi tarafından satın alınacağını ve tepkiler üzerine satıştan vazgeçildiğini yazıyordu. Yılmaz, batığın kaynağının Simit Sarayı'nın Londra'daki yatırımları olduğunu ifade ediyordu. Şirketin Avrupa yatırımlarını yöneten kişi Cüneyt Solak'tı ve Solak, VD Properties Investment London'ın genel müdürüydü. Serpil Yılmaz köşesinde şirketin %49'unun Dalkıran'a, %51'inin Simit Sarayı'na ait göründüğünü aktarıyordu. Dalkıran gündemdeki otele marka taşımakla ünlüydü. Nitekim ilk Golden Savoy'u getirdi. 2015'te de Dubai Holding'e ait Jumeirah markasını. 2016'da Jumeirah'ın ayrılacağı haberleri üzerine 15 senelik kontrat yaptık diyordu. Ne var ki 2 yıl sonra Paramount çıktı ortaya. Paramount Otel ile ilişkisinin başladığı 2016 yılında Rahimov, Türk vatandaşlığına geçip Bahtiyar İkramoğlu adını alıyor. İstanbul'da Bahtiyar İkramoğlu, Al Karanfil Gayrimenkul AŞ adlı bir şirket kuruyor. Özbekistan'da görkemli bir düğün yapıyordu. Kremlin'in has oligarklarından Forbes'un zenginler listesinde üst sıralarda bulunan Alisher Usmanov'un trafik kazasında ölen yeğeninin eşi, aynı zamanda Özbekistan Devlet Başkanı'nın da yeğeni olan Diora Usmanova ile evlenmişti Rahimov. Muazzam bir akrabalık bağıydı bu. Zira Alisher Usmanov özellikle İngiltere'nin daima gündemindeydi. Arsenal futbol kulübünün hisselerini alması olay olmuştu. O günden beri de Roman Abramovich ile birlikte Putin'e en yakın oligark olarak tartışmaların odağında duruyordu. Rusya'nın en zengin üçüncü kişisi hemen her yaz Bodrum'a demirlediği lüks yatı ve harcamasıyla Türkiye basınından da ilgi görüyordu. Mesela 2018'de Bodrum Yalıkavak Marina'ya demirleyip 400 bin litre yakıt alması resmen servet bıraktı başlığıyla sürmanşetlerden verilmişti. Paramount'u işleten şirketin hisseleri şöyle el değiştirmişti. Ticaret Sicil gazetesine göre otelin kullanım hakkına sahip Ufuk Turizm'in hisseleri 26 Ocak 2018'de Rusya vatandaşı Andrei Radyukevich'e geçmişti. Bu kişiyi herkes Rahimov'un şoförü veya ortağı olarak biliyordu. Radyukevich de 8 Haziran 2018'de Orman Bakanlığı'na başvurdu ve hisselerini Çek Yada Kurulu Finsolvent'e devretmek için izin istedi. Sonrasında Ufuk Turizm dönüp dolaşıp Rahimov'un bir başka şirketinin bulunduğu adrese gelip yerleşti. Herkes otelin Rahimov'un olduğunu söylerken aslında onun işletmeci şirketi satın aldığını unutuyordu. Oysa otelin sahipliği bambaşka bir yerdeydi. Paramount Otel'in arazisi hazineye aitti ve üst kullanım hakkı 49 yıllığına Ufuk Turizm'e, Atilla Uras'ın şirketine verilmişti. Oteli de Uras inşa etmişti. 2017 yılında turizmci Turan Avcı, CNN Türk yayınında oteli aldığını açıklıyordu. 2019'a gelindiğinde ise otelin sahibi olarak Cihan Ekşioğlu karşımıza çıkıyordu. Ancak otelin sahipliği Sezgin Baran Korkmaz'a geçmişti. Korkmaz'ın en büyük alımlarından birisi köklü bir sigorta şirketinin çoğunluk hissesiydi. 1988'de Commercial Union AŞ adıyla kurulan, 2004'te Aviva Sigorta olan ve 2015'te Unico Sigorta'ya dönüşen şirket sektörün büyük oyuncularından. 31 Aralık 2019'da Unico'nun %79,74 hissesini Hexagon Mühendislik ve Tasarım AŞ'ye satın aldı. Hexagon'a 2006 yılında Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç ile Karsan'da ortağı olan Jan Nahum kurmuştu. 2019 yılında ise SBK Holding, Hexagon'un %87,99'luk çoğunluk hissesini aldı. Böylece SBK Hexagon üzerinden %79,74'lük hisse payı sayesinde Unico Sigorta'nın da hakimi haline geldi. Hexagon'un yönetim kurulu başkanlığını ise Nahum yürütüyor. SBK'nın Unico'nun hissesini doğrudan almasına izin çıkmaması ihtimaline karşı önce Nahum'un şirketi alınıp aracı yapılmıştı. Çünkü ABD'de Korkmaz hakkında kara para davası açılmıştı ve 2019 Mart ayında ABD Türkiye'ye yazı yazıp adli yardım talebinde bulunmuştu. Türkiye skandalla sarsılırken 5 Mayıs 2021 günü Nahum Başkanlığı'nda toplanan Hexagon Yönetim Kurulu %87,99'luk SBK Holding hissesinin başka şirkete devrine karar verdi. Ve 25 Mayıs 2021 günü Ticaret Sicil Gazetesi'nde Hexagon'un yeni sahibinin Singapur'da 7 Temasek Boulevard 15-02 Suntec Tower 1 adresinde kurulu RB Investments Pty adlı şirket olduğu duyuruldu. Bu şirket Hexagon üzerinden Unico Sigorta'nın da hakim ortağı oluyordu. Unico Sigorta'nın 31 Aralık 2020 tarihli bağımsız denetim raporunun 44. sayfasında yatırım amaçlı gayrimenkuller başlığı altında şöyle deniliyordu. Şirket 2020 yılında kira geliri ve değer artış kazancı elde etmek amacıyla gayrimenkul satın almıştır. 2019 yılında yoktur yazıyordu. Yani Unico'nun 2020'de 16 milyon 248 bin 90 lira kar geliri elde ettiği belirtilen rapordaki bu gayrimenkul Paramount'tu. Değeri 355 milyon lira olarak kaydedilmiş. Ayrıca otelin arazisinde olan lojmanlar da Unico'nun olmuştu. Onların değeri ise 17 milyon 500 bin liraydı. Unico'nun bilançosunda yer alan gayrimenkullerin net defter değeri toplamı 372 milyon 500 bin lira olarak gösterilmişti. Ufuk Turizm'de olan toprak kullanım hakkı 7 Ocak 2020'de Unico sigortaya devredilmişti. Paramount Otel'in sahibinin Unico ve dolayısıyla SBK Holding olduğu ortaya çıkınca Hexagon hisselerinin satışının sehven yapıldığı açıklandı. 13 Temmuz 2021 günü Hexagon yönetimi Ticaret Sicil gazetesinde düzeltme ilanını yayımlattı. Hexagon'da SBK Holding'in sahip olduğu %87.99 oranındaki hissenin devir kararı sehven alınmıştır. Özetle, otel halen Unico sigortada bulunuyor. Cihan Ekşioğlu kim o halde? Paramount'ta kim kalmışsa davet eden, karşılayan, partiler veren kişi Ekşioğlu. Sedat Peker 29 Haziran'da Twitter'dan yaptığı açıklamalarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verdiğini ve FETÖ borsasını kuranlardan birinin Cihan Ekşioğlu olduğunu iddia etmişti. İstanbul Valiliği de 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Ekşioğlu'na yakın koruma verildiğini doğrularken koruma sayısının 1 olduğunu belirtti. 27. ayrımın sonu. Sayfa 226.